الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, iki hafta önce derslere ara vermiştik. Bugün yeniden inşallah kaldığımız yerden hadisleri almaya devam ediyoruz. En son hangi hadisi almıştık, hatırlayan var mı? En son aldığımız hadis, devenin etinin yenilmesinin abdesti bozup bozmadığı ile alakalıydı. Ne demiştik o hadisle alakalı, hatırlayan var mı? Deve eti yediğimiz zaman abdest alıyor muyduk, almıyor muyduk? Abdest alıyorduk. Peki devenin sidiğini veya sütünü içtiğimiz zaman hüküm bunlar için de geçerli miydi? Değildi. Yani devenin sidiğini veya sütünü içtiğimiz zaman abdestimizi bozmuyordu. Ama devenin eti cinsinden olan her şeyini yediğimiz zaman, örnek olarak devenin kalbi, ciğeri, bağırsağı, işkembesi, eti, yağı, hepsi paçası ne yapıyordu? Abdesti bozuyordu. Yani o zaman hangi bapta kalmıştık? Abdesti bozan şeyler bölümüne. Bugün de kaldığımız yerden ne yapacağız? İnşallah devam edeceğiz. Bugünkü ilk hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radiyallahu anhunun zikrettiği bir hadis-i şerif. Ve an Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal, kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, men gassele meyyiten fel yaktesil, ve men hamelehu fel yetevadda. Akhrecehu Ahmed ve Nesai ve Tirmiziyyü ve hassenehu. Ve kale Ahmed, la yisihhu fi hazel babi şey. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Diyor ki, kim bir ölü yıkarsa kendisi de yıkansın, gusül alsın. Kim de bir ölü taşırsa abdest alsın. Kim bir ölüyü yıkarsa ne yapsın? Kendisi de yıkansın, gusül alsın. Kim de bir ölüyü taşırsa ne yapsın? Abdest alsın. Hadis-i şerifi İmam Ahmed, Nesai ve Tirmizi tahric etmiş ve İmam Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu söylerken İmam Ahmed de bu konuda sahih bir rivayet yoktur demiş. Bu konuda sahih bir rivayet yoktur demiş. Yani ilim ehli hadisin sıhhatiyle ilgili arada farklılıklar var. Bazı alimler bu hadisin, ki biraz sonra zikredeceğiz, İmam Beyhaki sahih olan diyor, bu hadisle ilgili sahih olan bu hadisin mevkuf olduğudur. Mevkuf neydi arkadaşlar? Sahabenin sözü. Sahabenin, yani bu söz, İmam Beyhaki, İmam Buhari, İbn Ebi Hatim diyorlar ki bu hadis mevkuftur. Yani bu söz kime aittir? Hadisi rivayet eden abi kim demiştik? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Diyorlar ki bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun kendi sözüdür. İmam Ahmed dedik ki bu konuyla ilgili sahih bir rivayet yoktur dediğini söyledik. İmam Ahmed'in burada kastı da merfu olarak Peygamber Efendimiz'e kadar nispet edilen, senedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan sahih bir rivayet yokturu kastediyor. Aynı şekilde İmam Zehebi, İbn-i Mundir ve Ali İbn-i Medini de aynı şekilde İmam Ahmed'le görüşü aynı. Yani diyoruz ki bunlar diyorlar ki bu hadis mevkuftur. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun sözüdür. Biraz önce de zikrettik. İmam Tirmizi, İbn-i Hibban, İbn-i Kattan, İbn-i Hazm ve Şeyh Elbani Rahimahumullah hadisin hasen olduğunu söylüyorlar. Bir grup hadisin mevkuf olduğunu, bir grup da hadisin hasen olduğunu söylüyorlar. Hadisin şerhiyle ilgili arkadaşlar, men gassele meyyiten fel yaktesil. Kim bir ölüyü yıkarsa o kimse de ne yapsın? Yıkansın, gusül alsın. Öncelikle şunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen eserlerde ölünün yıkanması bizim üzerimize nedir arkadaşlar? Farz-ı kifayedir. Yani farz-ı kifaye ne demekti? Yani bir grup insanın bunu yapması diğer insanların üzerinden de bu farzı ne yapıyor? Düşürüyor. Öncelikle diyoruz ki bir ölüyü yıkamak bu ümmetin üzerine nedir? Farz-ı kifayedir. Yani bu işle meşgul olanlar diğer insanların, diğer ümmetin üzerinden bu farzı ne yapıyorlar? Bu şekilde kaldırmış oluyorlar. Hadisin zahirinden ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir kimse ölüyü yıkarsa ne yapsın? Gusül abdesti alsın, değil mi? Yani hadisin zahirinden anladığımız ne? Ölüyü yıkayan kişi, ona yardım eden kişi değil. Yani birisi su döküyor, birisi de ölüyü yıkıyor. Hangisi burada gusül alacak? Ölüyü yıkayan, ona yardımcı olan değil. Ölüyü yıkayan, hadisin zahirinden bunu anlıyoruz. İmam yine aynı şekilde İmam Beyhaki'nin merfu olarak zikrettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Leysa aleykum fi meyyitukum gaslun iza gasaltumuhu." Ölüleri yıkamanızdan dolayı sizin üzerinize gusül yoktur. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifle İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği, onda geçen hadis-i şerife baktığımız zaman arada bir tezat var mı? Birisinde yıkanan, ölü yıkayan gusül alsın, yıkansın. Bir diğerinde sizin ölüleri yıkamanızdan dolayı üzerinize gusül gerekli değildir diyor. Bu iki hadisi nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Nasıl cem edebilir miyiz bu hadisleri? Nasıl cem ederiz? Yani buradaki emir, ilk şeyde emir var. Vücubiyete delalet ediyor. Men gassele meyyiten fel yaktesil. Kim ölüyü yıkarsa o da ne yapsın? Yıkansın. Burada ne var? Buradaki zahiren ne anlıyoruz? Bir vücub var, bir emir var. Öbür hadis-i şerifte sizin ölüleri yıkamanızdan dolayı üzerinize bir vücubiyet, bir farzlık, bir gereklilik yoktur. İkisi de tam uç noktalarda. Nasıl bu iki hadisi nasıl cem edebiliriz? Diyoruz ki bu iki hadisi şöyle cem ediyoruz. Buradaki ikinci İmam Beyhaki'de geçen hadis diğer hadisin hükmünü vücubluktan nereye düşürüyor? Müstahap oluşa. Bu iki hadis de bu şekilde cem ediyor. Yani buradaki emir vacipliğe delalet etmiyor. Buradaki emir neye delalet ediyor? Müstahap oluşa delalet ediyor. Yine bununla ilgili İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini zikrediyor. Diyor ki, bizler ölüleri yıkıyorduk, bazılarımız yıkanıyordu, gusül alıyordu, bazılarımız da ne yapmıyordu? Yıkanmıyordu. Bazılarımız yıkanıyordu, bazılarımız da yıkanmıyordu. Hafız İbni Hacer bu isnadın sahih olduğunu söylüyor ve bu iki hadisi bu şekilde cem etmemiz mümkündür. Yani diyoruz ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerifteki emir neye delalet ediyor? Vücubiyete mi? Mustahap oluşa mı? Mustahap oluşa. Onu hangi hadis-i şeriften anlıyoruz? İmam Beyhaki'nin zikrettiği hadis-i şeriften anlıyoruz. Hadisin
İmam Beyhaki'nin Ebu Hureyre'nin bu hadisin nesh olunma ihtimali var mı?
Bununla ilgili bir elimizde bir bilgi yok. Ama öncelikle ne dedik? Biz hadisleri anlarken öncelikle cem etmeye gidiyorduk. Eğer cem edebiliyor isek, çünkü bu şekilde cem ettiğimiz zaman iki hadisi de ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Bu şekilde de hükmü ortaya çıkarmış oluyoruz. Eğer iki hadisi cem edemiyorsak, o zaman neye dönüyorduk? Tercihe dönüyorduk. Onun da şartları vardı. Evet. Hadisin ilk kısmında men gassele meyyiten fel yaktesil. Kim ölüyü yıkarsa ne yapsın? Yıkansın dedik. Hadisin devamında ve men hamelehu fel yetevadda. Kim de ölüyü taşırsa ne yapsın? Abdest alsın. Burada yine aynı şekilde bir emir var mı? Var değil mi? Asıl itibariyle zahirine baktığımız zaman bir vücubiyet teşkil ediyor. Ama diyoruz ki ilim ehlinden hiç kimse ölüyü taşıyan kimsenin abdest almasının o kimsenin üzerine vacip olduğunu, farz olduğunu söylememiştir. İlim ehli bu konuyla ilgili farklı farklı yorumlar yapmışlardır. Bazı alimler demişlerdir ki buradaki fel yetevadda'daki buradaki emir, yani abdest alsın emiri, lugavi manaya döner. Yani lugatta elleri yıkamak da vudu olarak ne yapılır? İsimlendirilir. Yani buradan kasıt diyorlar ki men hamelahu fel yetevadda, yani kim de onu taşırsa ne yapsın? Ellerini yıkasın. Bir grup alim bu kelimenin tefsirini bu şekilde yapıyorlar. Yani buradan kasıt ne diyorlar? Abdestin lugavi manasıdır. Lugatta elleri yıkamak da abdest olarak nitelendirildiği için buradan kasıdın ölüyü taşıyan kimsenin de ne yapması gerektiğini, ellerinin yıkaması gerektiği olarak açıklandığını söylüyorlar. Yine bununla birlikte bir grup alimde وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّ ibaresindeki bu abdest alsını şu şekilde söylüyor. Kim ölüyü taşımak isterse abdest alsın. Kim ölüyü taşımak isterse abdest alsın. Niye? Ölüyü taşıdığı zaman cenaze namazı kılınacağından dolayı bir daha abdest almaya ne yapamaz? Fırsat bulamaz. O yüzden cenaze namazı da abdestsiz kılınsa olur mu?
Olmaz.
O yüzden o kişinin ne yapması gerekir? Abdest alsın. Yani cenazeyi taşımak isteyen kimse de abdest alsın ki cenaze namazını bu şekilde kılar. Yoksa bir daha abdest almaya fırsat bulamaz diye açıklayan alimler de vardır. Yani o zaman sonuç olarak diyoruz ki kim ölüyü yıkarsa o da yıkansın ibaresindeki buradaki emir ne değildir diyoruz? Vacipliğe delalet etmez. Müstehaplığa delalet eder. Hadisin ikinci kısmındaki وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّ ibaresinde alimler nasıl açıklamıştır dedik. İki görüş vardır. Birincisi vudunun abdestin lugavi manası yani ellerini yıkasın. İkincisi de kim onu taşımak isterse ne yapsın? Abdest alsın ki cenaze namazını kılarken bir daha abdest almaya ne yapamaz? Fırsat bulamaz olarak açıklamışlardır. Ölüyü kim yıkar arkadaşlar? Yani mesela bir erkek öldü. Onu kim yıkayabilir erkeği? Bir bayan yıkayabilir mi?
Yıkayabilir. Eşi
yıkayabilir. Eşi ise yıkayabilir. Eşi değilse yıkayamaz. O zaman diyoruz ki bir bayanı ancak bir bayan veyahut da eşi, kocası yıkayabilir. Aynı şekilde bir erkeği bir erkek veyahut da eşinin yıkamasında bir beis yoktur. Peki 7 yaşından ufak bir çocuk olsa kız veya erkek onda da hüküm aynı mıdır? Kızları kızlar, erkekleri erkekler mi yıkar? Yoksa erkeği yani erkek çocuğu bir bayanın veyahut da kız çocuğu bir erkeğin yıkamasında bir problem var mıdır? Mesela bir adam düşünün 5 yaşında çocuğu vefat etti kız çocuğu babası onu yıkamak istiyor. Yani alimler diyor ki bu konuda beis yoktur. Çünkü 7 yaşından küçük olan çocuğun avreti normal avret hükmünde değildir. Yani kadın da erkek de kız veya erkek çocuğu ne yapabilir? Yıkayabilir. Evet, bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذ۪ي كَتَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِ بْنِ حَزْمٍ أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ النَّسَائِي وَابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَعْلُولٌ Abdullah İbni Ebi Bekir rahimahullah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbni Hazm'a gönderdiği mektupta şu da yazılıydı. Kur'an'a temiz olandan başkası dokunmasın. Kur'an'a temiz olandan başkası dokunmasın. Hadisi İmam Malik Mürsel olarak İmam Nesai ve İbni Hibban ise mevsul olarak rivayet etmiş. Bu malul bir hadistir. İlletli bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifin ravisi hakkında arkadaşlar kitabı şerh eden alimler de ihtilaf etmişler. Sanani Subulüsselam'da Abdullah İbni Ebi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah olduğunu söylüyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın bu hadis-i şerifi rivayet ettiğini söylüyor. İmam Malik de bu hadis-i şerifteki Abdullah İbni Ebi Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine kitap, mektup gönderdiği Amr İbni Hazm'ın torunu olan Ebu Bekir'in oğlu olduğunu söylüyor. Anlaşıldı mı? Biraz karışık mı oldu? Hadisi rivayet eden ravi Abdullah İbni Ebi Bekir. İsmi Abdullah, babasının ismi Ebu Bekir. Bazı alimler diyorlar ki bu Abdullah İbni Ebu Bekir kimdir? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tır. İmam Malik de diyor ki, buradaki Abdullah İbni Ebu Bekir kimdir? Yani bu Ebu Bekir'in dedesi Amr İbni Hazm. Amr İbni Hazm kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedik? Bir tane risale, bir mektup yazdı. Kime gönderdi? Amr İbni Hazm'a gönderdi. Orada ne yazılıydı? En la yemessel Kur'ane illa tahirun. Kur'an-ı Kerim'e tahir olandan başkası, temiz olandan başkası dokunmasın. Yazısını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesine gönderdi değil mi? İsmi ne? Amr İbni Hazm. Onun torunu kim? Ebu Bekir. Onun oğlu kim? Abdullah. Bir grup alim diyor ki buradaki Abdullah bu Amr İbni Hazm'ın torunu olan Abdullah'tır. Diğer bir grup diyor ki buradaki Abdullah kimdir? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu olan Abdullah'tır. Sahih olan görüş Amr İbni Hazm'ın torunu olan Abdullah. Buradaki rivayetteki ravi kimmiş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine kitap gönderdiği, mektup gönderdiği sahabenin torunlarından bir tanesi olan Abdullah. Amr İbni Hazm, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir tanesi dedik. Ensardan, Hazreç kabilesinden bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabesini daha 17 yaşındayken Necran'a kadı olarak, davetçi olarak, alim olarak, öğretmen olarak ne yapıyor? Oraya atıyor Necran bölgesine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi 17 yaşındayken oraya gönderiyor. Ve bununla birlikte onu gönderdikten sonra daha sonradan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir risale, bir kitap gönderiyor. Bunun içinde zekattan, mirastan, diyetten ve konumuzla alakalı olan kısımda da Kur'an'ı temiz olandan başkası dokunmasın ibaresi de bu gönderdiği mektubun, bu gönderdiği kitabın içinde ne yapıyor? Geçiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetçi olarak görevlendirdiği bir sahabesine bir mektup yazıyor. Ve bunda mirasta, diyetten, zekattan bahsediyor. Bu konularla ilgili ne yapıyor ona? Malumatlar gönderiyor ki bunlardan istifade ederek ne yapsın? Bulunduğu yerde insanlar arasında ne yapsın? Hükmetsin. Ve dedik ki bu yazdığı risalenin içinde aynı şekilde şu ibarede geçiyor. Kur'an'a temiz olandan başkası dokunmasın ibaresi de bu gönderdiği risalenin içinde geçiyor. İlim ehli buradaki en la yemessel Kur'ane illa tahirun. Yani buradaki Kur'an kelimesinin önümüzde yazılı olarak bulunan kitap haline getirilmiş Musaf olduğunu söylüyorlar. Yani Musaf'a tahir olandan başkası ne yapmasın? Dokunmasın. Daha sonradan arkadaşlar tahir kelimesini de yine ilim ehli farklı şekilde yorumluyor. Buradaki tahirden kasıt Kur'an'a abdestsiz mi, gusulsüz mü veyahut da buradaki tahirin ne manaya geldiğini farklı şekilde yorumluyorlar. Bir grup alim diyor ki burada tahirden kasıt mümindir. Çünkü diyorlar delil olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini getiriyorlar. Diyor ki Allah'a söylesem innel mu'mine la yencus. Mümin necis olmaz. Sözünü delil getiriyorlar. Burada tahir olduğuna delil nedir? Mümin necis olmaz sözü tahire nasıl delalet olur? Tahir kelimesinin mümin anlama geldiğine nasıl delalet eder? Yani mümin necis olmaz demek ne demek? Ha, diyoruz ki o zaman yani bu ikisi birbirine zıt olan şeyler. Bir insan necis değilse veyahut da bir varlık necis değilse tahirdir. Bunun ikisinin arasında bir başka bir kavram yok. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Müslüman, mümin necis olmaz diyor ise bunun karşılığı nedir? O zaman tahirdir. Demek ki diyorlar buradaki tahirden kasıt nedir? Mümindir diyorlar. Bir grup alim de diyor ki buradaki tahirden kasıt abdesti olmayan olarak anlaşılması gerekir diyorlar. Yani küçük veya büyük hadesi üzerinde taşımayan kimse anlamına gelir. Delil olarak da abdest ayetini delil getiriyorlar. Abdest ayetini daha önceki derslerimizde de almıştık. O ayet-i kerimeye delil getiriyorlar. O ayet-i kerimenin sonunda arkadaşlar Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki وَمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ister. Alimler diyorlar ki bu ayeti kerimede ki yani abdestle ilgili, gusulle ilgili, teyemmümle ilgili şeylerden bahsediyor ayetin başında. En sonunda Allah-u Teala bu şekilde ne diyor? Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ister. لِيُتَحِّرَكُمْ Buradaki diyorlar, hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte geçen illa tahirden kasıt ne? Küçük ve büyük hadesten temizlenmek. Eğer küçük ve büyük hadesten temizlenmek ise ne manaya gelir? Kur'an-ı Kerim'e, Musaf'a, cunup olan veyahut da abdestsiz olanlar dokunamaz. Bunun dışındakiler dokunabilir. İbaresinin anlaşıldığını söylüyorlar. Yine konuyla alakalı başka bir ayet-i kerimede hayızla ilgili olarak yine büyük hadesin kapsamı altına giren bir konuyla ilgili, hayızla ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay hali olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit aynı şekilde burada da yine hayız kısmı da, hayızlı olanlar da Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Çünkü tahir kelimesi kapsamı altına bu da girer diyorlar. Ve bir önceki görüşe şu şekilde reddiye veriyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de veyahut da sahih sünnette mümin kelimesinin karşılığı tahir olarak hiçbir şekilde hiçbir yerde geçmemektedir. Yani tahir eşittir, mümindir ibaresi geçmemektedir. Diyorlar ki tahirlik müminin vasıflarından bir tanesidir. Yani mümin insan tahirdir, temizdir. Ama mümin kelimesinin karşılığı tahir değildir diyor. O yüzden diyorlar ki bu şekilde buradaki tahir kelimesinin mümin olarak anlaşılması uzak bir ihtimaldir. Yani müminden başkası Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Yani hadis-i şerifte geçen bu ibarenin bu manaya geldiği uzak bir ihtimaldir. Burada sahih olan görüş büyük hadesten küçük ya yani büyük hades ve küçük hades hali üzerinde olan kimseler Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Zın anlaşılması gerektiğini söylüyorlar. Yine dedik ki İmam Malik bu hadis-i şerifi mürsel olarak İmam Nesai ve İbn Hibban da mevsul olarak bu hadisin hükmetmişlerdir. Yani bir grup bunun mürsel olduğunu, zayıf olduğunu söylüyorlar. Bir grup da mevsul olduğunu söylüyorlar. Ama diyoruz ki ilim ehli arasında kabul görmüş meşhur bir kitaptır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Amr ibn Hazm'a gönderdiği bu risale ilim ehli arasında kabul görmüş, varlığını ilim ehlinin kabul ettiği bir durumdur. Ve bu şekilde bize kadar da bu durum nakledildiği, bize kadar da nakledilmiştir. Alimler bu yüzden diyorlardır ki bu şeyde geçen bu ibare Allah Resulü'nün gönderdiği bu risale sıhhati olan, sahih olan Allah Resulü'nün sahabesine gönderdiği bir mektuptur diyorlar. Yani kitap olarak şu anda bilmiyoruz ama şeylere döndüğümüz zaman, hadislere döndüğümüz zaman ilim ehli böyle bir risalenin olduğunu inkar etmiyor. İlim ehli arasında kabul görmüş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetçi olarak, kadı olarak gönderdiği sahabesine böyle bir mektubu yazdığını, içinde belli bahislerden bahsettiğini alimler bu konuyu ne yapmışlar? Kabul ediyorlar. Diyorlar ki bunu inkar etmiyorlar. İlim ehli arasında meşhur olan bir mektup. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar istifade ettiğimiz meselelere gelince birincisi diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini yayarken bazen sözüyle bazen de yazdığı gönderdiği mektuplarla ne yapmıştır? Bu dini en iyi şekilde anlatmaya çalışmıştır. Bu hadis-i şeriften de gördüğümüz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini hükümleri vali olarak, öğretmen olarak, davetçi olarak tayin ettiği sahabesine ne yapıyor? Yazılı olarak ihtiyacı olan şeylerle ilgili ona bir mektup gönderiyor. Bazen Allah Resulü Aleyhisselam davetini bu şekilde sürdürüyordu. Ki dönüp baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kisra'ya, değil mi? Diğer Müslüman olmayan ülkelerin reislerine gönderdiği mektuplar vasıtasıyla onları ne yapmıştı? İslam dinine davet etmişti. Yine diyoruz ki buradaki tahir kelimesi ister mümin olarak anlaşılsın, isterse küçük veya büyük hadesten temizlenme olarak anlaşılsın. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim necasetten her zaman uzaktır. Temizlik üzerine okunması gerektiğini ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Dedik ki en la yemessel Kur'an illa tahirun. Buradaki Kur'an kelimesinden kastımızın ne olduğunu söylemiştik. Musaf. Buradaki Kur'an-ı Kerim'den kasıt Musaf olduğunu söyledik. Abdestsiz bir şekilde ona dokunulmaması gerektiğini de tahir kelimesini açıkladıktan sonra ne yaptık? Bunun böyle anlaşılması gerektiğini söyledik. Dedik ki buradan kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Musaftır. Kur'an-ı Kerim'den kasıt Musaftır. Bunun da ancak tahir olanlar, küçük ve büyük hadesten temizlenmiş olanlar ne yapabilir? Ona dokunabilir. İbaresinde ne yaptık? Bu hadis-i şeriften çıkarmış olduk. Diyoruz ki bu duruma, yani bir insan abdesti yoksa veya cunupluk hali üzerineyse, bu kimseler Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler mi? Ona el sürebilirler mi? Yani açıp okuyabilirler mi? Süremezler. Peki bunun bir çıkar yolu var mıdır? Yani bir şey yapsalar o şekilde bakabilirler mi? Yok, temim değil. Yani bir insan mesela abdesti yok, cunup iken Kur'an-ı Kerim eliyle değmese, kalemle şu şekilde sayfalarını açsa, bu şekilde olur mu? Veya hayızlı bir kadın diyelim, veya da loğusa bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i şu şekilde cetvelle, kalemle, herhangi bir şeyle değiştirse sayfalarını, bu şekilde el sürmeden olur mu? İşte okuma konusundan bahsetmiyoruz. Dokunma konusundan bahsediyoruz. Ya bu konuda alimler diyorlar ki arada bir vasıta varsa, bir şey varsa bu şekilde senin kalemle veya cetvelle hayızlı bir kadının, loğusa bir kadının bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını açmasında okuması ayrı bir konu. Ona da geleceğiz. Bu şekilde yapmasında diyorlar bir beis, bir problem yoktur.
Buradan kasıt yani sırf Musaf'a dokunmak mı? Musaf'a dokunup beraberinde okumak mı yani?
Yani buradan asıl olarak kasıt konuyla alakalı olan La yemessel Kur'an'a illa tahir. Kur'an-ı Kerim'e ne yapmasın? Tahir olandan başkası dokunmasın. Buradaki yani ibare olarak zahirine baktığımız zaman dokunmakla alakalı bir durum var.
Sanki orada okunmak da
çıkıyor. Ya yine bu konu içine, bu konu kapsamı altına giriyor. Ama asıl itibariyle burada yani bir insan, abdest olmayan bir insan, cunup olan bir insan Musaf'ı alıp sayfalarını açabilir, buna dokunabilir mi? Yoksa dokunamaz mı? Bunu buradan kaldırıp karşıya götürebilir mi? Götüremez mi? Asıl şu anda ilgilendiğimiz mevzu, konuyla alakalı, hadisle alakalı olan kısım burası. Yani bunu buradan alıp başka bir yere götürebilir misin? Bunu, bu Musaf'a elinle, bu elini alıp dokunabilir misin? Dokunamaz mısın?
Çıplak elle dokunamazsın belki ama belki...
Bir vasıtayla. Diyoruz ki biz de çıplak elle buna dokunamazsın. Arada bir vasıta varsa elinle değil de kalemle, cetvelle veyahut da bir bez parçası alıp bir yerden bir yere taşımanda bir beis yoktur. Şu anda konuştuğumuz konu neyle alakalı? Dokunmayla alakalı.
Zaten öyle olması lazım. Kaldı ki hani Kur'an-ı Kerim'i ola ki farklı bir yerde gördün, uygunsuz bir yerde gördün. Onu daha sağlıklı bir yere taşıyacaksın.
Yani bunu diyoruz ki eğer abdestin yoksa
durum müsait olmasa bile onu bir şekilde oradan alıp götürüyoruz.
Diyoruz ki elde bir bez parçasıyla, gömleğinle, bir şeyinle onu tutup başka bir yere götürmende bir beis yoktur. Ama normalde bunu taşımak istiyorsan, buna dokunmak istiyorsan cunup olmaman gerekir. Cunupluktan temizlenmiş olman gerekir. Veyahut da ne gerekir? Abdestli olman gerekir diyoruz. Burada arkadaşlar dördüncü bir faide. Hadisin zahirine baktığımız zaman büyük veya küçük, yani çocuk veyahut da büyük insan ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'e temiz olandan başkası dokunmasın. Ki hadisin zahirine döndüğümüz zaman buradan neyi anlıyoruz? Yani abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e küçük ya da büyük bir kimsenin dokunamayacağını anlıyoruz. Ama bazı alimler bu konuyla ilgili ihtiyaca binaen ufak çocukların dokunmasında, Kur'an-ı Kerim'i taşınmasında veyahut da Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünün, ki biliriz böyle amme cüzü, tebarek cüzü, cüzler halinde taşımalarında bir beis görmemişlerdir. Diyorlar ki meşakkatten dolayı ufak olan çocukların bunu taşımalarında, abdestsiz olarak taşımalarında bir problem yoktur. Yani o çocuklara abdest almaları ilzam edilmez. Bunu söylerseniz, bunu emredersiniz. Hani abdestli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i taşı. Çocuk ondan sonra abdest almıyorsa abdest alacaksın yoksa bu Kur'an-ı Kerim'i taşıyamazsın diye bir zorlamaya gidilemez diyorlar. Çocuklar için bu şekilde meşakkatten dolayı böyle bir ruhsat olduğunu söylüyorlar. Yine başka bir ayet-i kerimede arkadaşlar. La yemessahu illel mutahharun. Ayet-i kerimesi bu konuya delalet eder mi? Vaka suresindeki bu ayet konumuzla alakalı, Kur'an-ı Kerim'e dokunup dokunmamayla alakalı bir ayet midir? Evet. Yoksa bu konuyla alakası yok mudur? Var diyenler, yok diyenler. Alimler diyorlar ki bu ayet-i kerimenin bununla, bu konuyla alakalı, Kur'an-ı Kerim'e dokunmayla alakalı bir bağlantısı yok diyorlar. Bazı alimlerin bunun delil getirdiğini, avam arasında, halk arasında bunun yaygın olduğunu söylüyorlar. Ama diyorlar ki bu ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayla ilgili bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Onu da şu şekilde bahsediyorlar. Diyorlar ki buradaki bu ayet-i kerimede geçen Kitab-ül Meknun, Levh-i Mahfuz'dan bahsedilen kitaptan bahsediyorlar. Yani buradaki kitabın Kur'an-ı Kerim Musaf olmadığını söylüyorlar. Buradaki kitabın Levh-i Mahfuz'daki Kitab-ül Meknun olduğunu söylüyorlar. Lafzi olarak da şu şekilde diyorlar. Ayet-i kerimede ne diyor? La yemessehu illel mutahharun. Mutahharun. Değil mi? Hadis-i şerifte geçen hadis-i şerifte neydi? La yemessehu illa tahir. Değil mi? Ne olması gerekiyordu burada? Bu manaya gelmesi için temiz olduğunu, yani temiz olan, abdestli olan insanın dokunması gerektiği manasına gelmesi için bunun nasıl olması gerekiyordu? İsim fail olması gerekiyor, değil mi? İllel mutahhirun olması gerekiyor. Ayet-i kerimede ne geçiyor? İllel mutahharun. Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala biliyor ki İnnallâhe yuhibbut tevvâbîne ve yuhibbul mutatahhirîn. Değil mi? Hareketi, buradaki harekette bir farklı var. Bir isim fail var, bir ismi meful var. Bu ayet-i kerimede geçen ismi mef'uldür diyorlar. İsmi fail değildir. Eğer buradaki kasıt temizlik olsaydı, taharet olsaydı, la yemessehu illa el mutahhirun olması gerekirdi diyorlar. Ama ayet-i kerimede ne geçiyor? İllel mutahharun. Diyorlar buradaki, buradan kasıt, illel mutahharundan kasıt nedir? Meleklerdir. Allah-u Teala onlara öyle bir özellik. Tamam, burada bir kitaptan bahsediyoruz. Kitab-ül Meknun, Levh-i Mahfuz'daki bir kitaptan bahsediyoruz. Yani o kitap, bu ayet-i kerimede geçen kitap, Musaf, önümüzdeki olan Musaf değil. Bu ayet-i kerimeden anlaşılan Kitab-ül Meknun, Levh-i Mahfuz'daki kitap olduğu söyleniyor. Diyoruz ki buradan kasıt, illel mutahharundan kasıt meleklerdir. Yani meleklerden başkası ne yapamaz? Oraya yaklaşamaz. Manasına geldiğini ilim ehli ne yapıyor? Söylüyor. Diyor ki buradan kasıt meleklerdir. Ve meleklerden başkası da oraya ne yapamaz? Yaklaşamaz. Yani şeytanlar Levh-i Mahfuz'a yaklaşamazlar. Yine bu ayet-i kerimede alimler diyorlar ki ince bir uyarı vardır. O da kalbinde fısık, küfür olan insanlar Kur'an'da anlatılmak istenene ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Yani bu ayet-i kerimenin asıl anlatmak istediği, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetin asıl anlatmak istediği, kalbinde fısık olanlar, kalbinde küfür olanlar Allah-u Teala'nın indirdiği bu ayetleri, manalarını ne yapamazlar? Kavrayamazlar, ulaşamazlar. Yani bu ayetin delalet ettiği bu kısım, diğer üzerinde tartıştığımız abdestli olanlar dokunur mu dokunmaz mı Kur'an-ı Kerim'e kısmından daha önemli, delalet olarak daha önemli bir şey. Yani dikkat çekilmesi gereken konu burada budur arkadaşlar. Bu böyle bir tembih olduğunu, böyle bir uyarma olduğunu alimler zikretmişlerdir. Sonuç olarak diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e büyük hades veyahut da küçük hadesten temizlenmeden dokunmak caiz değildir. Dört mezhep imamının da görüşü bu doğrultudadır. Yani abdestsiz olarak cunupluk hali içinde veyahut da bayanlar için hayız ve loğusalık durumunda arada bir vasıta, bir şey olmadan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak caiz değildir. Peki arkadaşlar, müellif bu bapta bu konuyu niye zikretmiştir? Yok, bittiğine değil. Yani sonuçta abdestsiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e dokunulmayacağını belirtmek için ne yapmıştır? Bu bapta zikretmiştir. Yani nasıl diyoruz? Abdestsiz bir insan namaz kılabiliyor mu? Kılamıyor. Yani burada ne yapıyoruz? Namazı abdestli bir şekilde kılması gerektiğini anlıyoruz. Değil mi? Yani namazın abdestsiz olmayacağını anlıyoruz. Ve aynı şekilde bir kimsenin de abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e ne yapacağını, dokunamayacağını da bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği hadis-i şeriften anlıyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.